Kitabın adı Dokuz Oda Cinayetleri, yazarı Ayşe Erbulak. 10. ayrım, 6. bölüm, bağlantılı cinayetler, sonbahar. Sevinc'in okulunun başlamasıyla sabahları Deniz de erkenden kalkıp merkeze gitmeye başlamıştı. İstanbul'sa hızla dönen bir çark içinde gece gündüz suça, cinayete, kayıplara doymuyordu. O ve ekibi, diğer meslektaşları durmadan didiniyor, çalışıyor, suçluları bulup adalete teslim ediyordu. Ama diğerleri gibi Deniz Başkomiser de biliyordu ki yakalayabildikleri yakalanamayanlardan çok daha fazlaydı. Sabah evden çıktıktan sonra deniz havası alarak işe gitmek istediğinden vapura kadar yürüdü. Sonbahar ısı olarak kendini hissettirmese de ağaç yapraklarındaki renkler havaların soğuyacağına işaret ediyordu. Yeşilden kırmızıya, hatta sarıya geçmişti. Yakında düşerler diye içinden geçirdi. Anadolu yakasına taşınmak, iş ulaşımı açısından zor olmakla birlikte bu taraftaki doğa yaşamı daha keyifli hale getiriyordu. Bu bölgede sahilde uzun yürüyüşler yapabiliyor ya da terasından denizi seyredebiliyordu. Kurtuluş'ta otururken bunlar imkansızdı. Ulaşım işinde tek sıkıntısı sabah erken saatlerdeki köprü trafiğiydi. Ama direksiyon başında o oturmadığından pek şikayet etmiyordu. Çoğu kez ekipten bir şoförün kullandığı aracın arka koltuğunda uyuklardı. Nadir de olsa vapurla geçerdi Avrupa yakasına. Martıları çayını yudumlarken izlerdi. Bazen tek bir martıya dikerdi gözlerini. Onca kuşun içinde sadece onu takip ederdi. Ondan sıkılıp diğerlerine bakardı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan Kabataş'a gelmiş olurdu. Bazen de Eminönü'ne geçerdi. Yaz ayları kendi insanlarından çok turistlerle dolu olurdu. Ama son zamanlarda, sonbahar aylarında da turistler artmaya başlamıştı. Demek Avrupalı bu mevsimde de tatile çıkabiliyor diye düşünürdü. Sudaki yolculuğu bittikten sonra ekip arkadaşlarının kendini beklediğini görür, resmi araca oradan binerdi. Bazen de biraz dolaşıp öyle binerdi. O gün vapur daha yanaşmadan Cüneyt aradı. ''Kaptan, neredesin? Galiba ilginç bir şey buldum. Mutlaka sana anlatmam lazım.'' dedi. Deniz ona bulunduğu yeri bildirdi. Trafiğe göre en fazla yarım saat sonra merkezde olacağını söyledi. Cüneyt'in ne bulduğunu merak etmişti. Aslında o kadar acil olmasa biraz daha yürüyecek, o güzel sabahın keyfini çıkartacaktı. Ekipten arkadaşlarıyla buluşacağı noktaya geldi. İkisi de aracın dışında onu bekliyordu. ''Günaydın amirim.'' dedi bir tanesi. O da onlara, ''Ne haber çocuklar? Var mı yeni bir şeyler? Ben vapurdayken kaç koca karısını öldürmüş, kaç kadın kocasını doğramış?'' diye sordu. Diğer ikisi arabaya binerken, ''Telsizden bir iki haber geldi ama kayda değer bir şey yoktu başkomiserim.'' dedi. O sırada telefonu çaldı. Arayan Cüneyt'ti. ''Kaptan, nerelerdesin? Heyecandan yerimde duramıyorum. Çok ilginç bir şey yakaladım.'' dedi. Deniz de, ''Şimdi bindim arabaya Miço, geliyoruz işte. Neyse bu, şimdi söylesene.'' deyince Cüneyt itiraz etti. ''Olmaz kaptan, bilgisayarda ve şemayla göstermem lazım. Tabii yanılıyor olabilirim ama üç olay arasında sanırım ilginç bir bağlantı yakaladım.'' dedi. Bunun üzerine Deniz, ''Tamam tamam, geliyoruz, yoldayız.'' diye cevap verdi. Hangi cinayetlerin arasındaki bağlantıyı bulmuş olacağını anlamadı. Faili meçhul cinayet pek olmuyordu son zamanlarda. Çünkü katiller genelde eşler, akrabalar, iş ortakları, eski dostlar, yani yakınlarda birileri oluyordu. Onları da en geç 48 saat içinde bülbül gibi konuşturuyorlardı. Katilin kim olduğunu bilmedikleri ve arada bağlantı olabilecek büyük cinayet davaları yoktu ellerinde. ''Acaba bizim Miço ne buldu?'' diye düşündü. Sonra da düşünmekten vazgeçip arka koltuktaki gazeteyi okumaya başladı. Merkeze geldiklerinde güvenlik kapısından silahlarını bırakıp geçti her üçü de. Sonra tekrar geri aldılar. Odasına çıkana kadar bir iki polis arkadaşına rastladı. Hemen hepsi kızı Sevinci sordu. Yalnız babalık nasıldı? Kızı kaçıncı sınıfa gidiyordu? Eğer bir eş isterse bir tanesinin hanımının çok iyi aile terbiyesi görmüş dul arkadaşı vardı. Alemlere neden çıkmıyordu? Kum kapıda felekten bir gece çalıp iki karı kıza gitseler fena mı olurdu? Kış gelmeden bir akşam onun dillere destan terasında içseler fena mı olurdu? Gibi cümlelerden oluşan, Deniz'e saçma sapan gelen konuşmalar geçti aralarında. O bütün zarafetiyle hemen hepsine, ''Aa tabii, çok güzel olur, içeriz bir akşam. Tabii gidelim dağıtalım kardeş. Yok abi, ben evliliğe daha hazır değilim. Sevinç bir cici anne istemiyor, gene de teşekkürler cevaplarını verdi. Oysa kesin olarak bir eş, bir dost, bir yaren istiyordu. Hatta Sevinç ondan daha fazla taraftardı babasının yeni ve güzel bir ilişki kurmasına. Bir defasında Sevinç, ''Neden istiyorum sana bir eş biliyor musun? Ben 16 yaşıma geldim, yarın öbür gün uçup gideceğim bu evden ve sen yapayalnız kalacaksın.'' demişti. O da kızına, ''Dur bakalım, daha üniversite var, nereye uçuyorsun?'' dediğinde kızı da, ''Ya üniversiteyi İstanbul dışında okursam? Hem ben hayata atılmadan önce yurt dışına gidip büyük gemilerde çalışmak istiyorum. O zaman sen ne yapacaksın yalnız? Bir cici anne gelsin ki birlikte 1-2 yıl yaşayalım, bakalım ben de göreyim. Nasıl, sana uygun mu değil mi?'' diye cevaplamıştı. Zeynep'in mesajları çok seyrekleşmişti. Artık ondan umudu kesmişti. Hatta bir mailinde, ''Amirim galiba aşık oldum.'' diye yazmıştı. Aslında son zamanlarda taş olmuş yüreğinde bir kapıyı aralayan bir kadın vardı. Ama mümkün değildi bir araya gelmeleri. Buna rağmen kadını her düşündüğünde içi titremeye başlamıştı. Kafasında oluşan tüm düşünceleri merdivenlerde bırakıp odasının kapısına geldiğinde Cüneyt'le burun buruna geldi. Daha doğrusu Cüneyt'in kulaklarına varmış ağzıyla karşılaştı. ''Allah Allah, nedir konum hiç o? Sevincinden yerinde duramıyorsun. Sanki akademiye sınavla girecek öğrenci heyecanı yaşıyorsun. Gel bakalım, anlat.'' dedi. Bu arada serviste kendi masalarında çalışan diğer memurlara da ''Günaydın arkadaşlar, iyi çalışmalar.'' dedi. İçlerinden 3-5 tanesi başıyla selam verdi, diğerleri de ''Günaydın patron, günaydın amirim, günaydın efendim.'' gibi değişik cevaplarla karşıladılar Başkomiser Deniz'i. Cüneyd'in elinde laptopu içeri girmek için sabırsızlandığını aldırmadan ''Bana bir ıhlamur söyle bakalım Miço, bol limonlu olsun.'' dedi. Sonra da odasına girdi, masasının başına oturdu. ''Anlat bakalım ama tane tane olsun Miço, neymiş bu seni sabahtan beri yerinde tutamayan şey?'' Bir iskemle alıp şefinin yanına oturdu, laptopunu açtı. Ekranda görülen kutucuklardan üçünü açtı. Bir de elinde bir kağıda çok düzgün çizilmiş şema vardı. Onu da masanın üstüne koydu. Yeni bir icadı keşfeden mucit heyecanında anlatmaya başladı Cüneyt. ''Şimdi kaptan, hani Cemil Giray ve diğer iki kişinin öldürüldüğü ve tam olarak çözemediğimiz cinayet var ya, hani Beykoz'da Babil bahçelerindeki hatırladınız mı? Orada soruşturmayı ve tabii ki sorguyu olaydan 36 saat sonra yaptığımız için neredeyse tüm delil ve kanıtlar yok olmuştu. Çoğu kişi elbisesini temizlemeye vermişti bile. Bulaşıklar yıkanmıştı. İki adamı öldüren silah Cemil'e aitti. Ama Cemil Giray'ı öldüren sivri uçlu aleti bulamamıştık. Buz kıracağı üstünde durmuştuk. Hatta mutfaktaki tüm kıracakları ince eleyip sık dokuyarak araştırdığımız halde üstünde hiç kan bulamamıştık. Düğündeki tüm davetlileri, çalışanları, hatta bahçenin dışında görev yapan valelerden, mutfaktaki komilere, tuvalet temizleyicilerine kadar defalarca sorgulamış, düğün videolarını defalarca seyrettiğimiz halde hiçbir şey bulamamıştık. Hatta o iki adamla Cemil Giray arasında bile bir bağ yoktu. Hatırladınız mı kaptan? Diye sordu. Deniz, ekrana gelen dosyadaki bilgilere bakarken Cüneyd'in anlattıklarını da dinliyordu. O sorgulama günü aklına geldi. Odaya kendinden emin giren erkekleri, korkmuş kadınları, hiçbir şey anlamayan, sadece ekmek parası için o gece orada olan çalışanları bir kereden fazla sorgulamıştı. O kadar çok konuşmuşlardı ki neredeyse herkesi hala hatırlıyordu. Tabii onu da. Onu hatırlamak içinde bir limonata serinliği gibi ferahlamaya neden oldu. Ama aynı zamanda büyük bir sıkıntıya da. ''Evet, hatırladım. Sadede gel, ne anlatmaya çalışıyorsun Miço?'' dedi sabırsızlıkla. Cüneyt masanın üstünde elle çizdiği şemayı işaret ederek devam etti. ''Şimdi şu şemaya bak kaptan. Cinayet 1. Maktul damadın kaynanası hangi okuldan mezunmuş biliyor musun? Ay Koleji'nden. Hani günümüz ailelerinin çocuklarını o okula sokmak için manyak gibi yarıştıkları Ay Koleji. Sadece o değilmiş mezun olan. Davetliler arasında o okuldan mezun 8 kişi daha varmış. Bunlardan 4'ü çiftmiş. Birinin kocası sadece o okuldan, kaynana ve bir kadın ve bir erkek daha," dedi. Anlatmaya devam edecekken Deniz sözünü kesti. Ne var bunda?" diye soracak oldu. Cüneyt devam edecekti ki ıhlamur ve tost geldi odaya. Deniz çaycı ile sohbet etti biraz. Heyecanı yarım kalan Cüneyt Buna biraz bozuldu ama adamın bir an evvel odadan gitmesini bekledi. O sırada polis memurlarından biri daha geldi. Bir iki soru sordu, imzalar vardı. Tekrar baş başa kalmaları zaman aldı. ''Hadi devam et ama kısa olsun.'' dedi Deniz. Cüneyt buna biraz bozuldu ama amirini o kadar sever ve sayardı ki pek üstünde durmadı. ''Şimdi kaptan, bu Ay Koleji'ni kafanda bir kenarda tut kaptan.'' ''Devam ediyorum. Şimdi sıkı dur. Hani iki ay evvel sadece eli bulunan doktor vardı, hatırladın mı? Teknesinden düşmüş ölmüş, balıklarda bedeni yemiş diye dosyayı kapatmıştık.'' diyecekken Deniz dayanamadı. ''O da mı Ay Koleji'li?'' diye sordu. Cüneyt başını iki yana sallayıp, ''Hayır, o değil ama yakınındakilerden biri Ay Koleji'li.'' deyince Deniz kaşlarını çatıp, ''Anlamadım, ne diyorsun sen? Yoksa karısı mı o okuldan?'' diye sorunca, Cüneyt önce masadaki ıhlamuru gözleriyle gösterip, ''Ihlamurunu iç kaptan, soğutacaksın.'' dedi ve çizdiği şema üstünden devam etti. Dosyayı kapatmadan önce doktorun teknesinin etrafında bulunan teknelerin sahipleri ya da çalışanlarıyla görüşmüştüm. Kimse bir şey görmemişti. Hatta doktorun geldiğini bile gören olmamış. Bir tekne çalışanı çingene çocuklarının etrafta yüzdüğünü, üç tanesinin içinde insan olmayan teknelere çıkıp suya atlayarak eğlendiklerini söyledi. ''Ne yani? Çingene çocukları mı Ay Koleji'li?'' diye sordu gülmesini engelleyemeyen Deniz. Bunun üzerine Cüneyt daha fazla dayanamayıp alınganlık gösterdi. ''Yapma kaptan, çok ilginç bir detay yakaladım. Biraz etraflıca anlatıyorum ama bitince sen de kabul edeceksin ki çok ilginç bir hikaye yakaladım.'' ''Pekala canım, alınma, devam et, dinliyorum.'' ''Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Hani doktor hakkında pedofili şikayeti olmuş ya, acaba dedim herifçi oğlu küçük oğlan çocukları teknesine alıp kötü emelleri için mi kullanıyordu? Bu aklıma gelince diğer teknelere daha çok soru sordum. Bir de marinanın müdüriyetine gittim. Belki giriş çıkış yapan tekne olmuştur diye ve yanılmamışım. Şans adında bir tekne gelmiş o sabah. İki saat kalıp ayrılmışlar. Marinanın kayıtlı teknelerinden değilmiş.'' Günlük demirleyen cinstenmiş. ''Evet, ne gelecek ardından merak ediyorum.'' diye sordu Deniz. ''İşte şimdi bomba haber geliyor. Bu Şans isimli tekne kiminmiş kaptan? Kamil Saraç diye bir iş adamının. Daha doğrusu emekli bir iş adamının. İnşaat mühendisiymiş. Perşembe pazarında hırdavat ve teknik aletler satan dükkanı varmış. Karısı Mine, ev hanımı. İşi iki oğluna devretmiş. Artık gününü gün ediyormuş.'' Kamil Saraç Ay Koleji mezunu ve ölen Cemil Giray'ın kaynanasının sınıf arkadaşı. Daha da ileri gideceğim. Siz adamı hatırlayacaksınız. Çünkü Beykoz'daki düğünün misafirlerinden biri. Görgü tanıkları tekneyi hatırlıyor ama içindekileri tam olarak anlatamıyor. Kalabalıklarmış. Sadece karada bulunan büfedeki adam kızıl kıvırcık saçlı, çok hoş bir kadını tarif edebildi. Ben fotoğraflarından bunun Ay Koleji mezunlarından Emine gerçek olduğunu düşünüyorum.'' dedi ve Deniz'in yüzüne müthiş bir iş başarmış edasıyla baktı. Daha amire ağzını açamadan devam etti. ''Sakın şimdi bir şey konuşma kaptan. Çünkü hikaye burada bitmiyor. Devamı var. Bu dosyanın detaylarını konuşacağız ama birazdan. Önce bir dosya daha var. Çok ilginç. Hani yaklaşık bir ay önce Silivri'de yazlıklarında otururken aniden kaybolan yaşlı çift vardı. Hatırladın mı?'' diye sordu. Kayıp kişiler onların işi olmadığı için başıyla hayır anlamına gelen bir işaret yaptı Deniz. Kızları aklını kaçırmıştı. Önce kayıp olarak arandılar, sonra bir türlü bulunamadılar. Sanki yer yarılmış yerin dibine girmişlerdi. Bu sefer kızları mutlaka birileri öldürdü onları deyince önce bizim departmana gelmişti iş. Hala daha da bulamadılar. Kıza ev ve para kalacak. Sanırım emekli aylığı da bağlanacak. Bu işlerin halledilmesi lazım. Yani miras işinin çözülmesi için çiftin ölüm ilanının çıkması lazımmış. Bize bir avukat başvurdu. Ben de boş bir zamanımda araştırma yaptım. Yazlık sitenin sakinlerini, kim olduklarını, çiftle ilgili bir şeyler bilip bilmediklerini. Aslında çok ilginç şeyler öğrendim. Hatta bizim kayıtlarımıza bile düşmemiş çok ilginç bir hikayeleri var. Bunu araştırırken hemen site sakinlerinin bir listesini çıkartmıştım. Silivri'nin çok büyük sitelerinden değil. Sadece 25 adet villa varmış. Bu villaların 20'sinde ev sahipleri oturuyormuş. Diğer 3'ü satılık, ikisi de kiradaymış. İşte şu anda bir bomba daha geliyor, dedi ve ayağa kalktı Cüneyt. Deniz ise ona şaşkınlıkla bakıyordu. En yakındaki evi kiralayan adamın adını veriyorum. Nezih Cumalı. Peki kimdir bu Nezih Bey? Emekli bankacı. Göz doktoru Zerrin Cumalı ile evli ve iki kızları var. Size tanıdık gelmesi lazım iki isminde çünkü her ikisi de Babil bahçelerinde düğündeymiş ve siz onları iki kez sorgulamıştınız. Ve bilin bakalım her ikisi de hangi okuldan mezun diye sorunca Deniz sakinlikle Ay Koleji diye cevapladı. Bunun üzerine Cüneyt ayağa fırladı. Bingo! Diye bağırdı. Onun bağırtısına dışarıda çalışan polis memurlarından birkaçı kafalarını kaldırıp odaya baktılar. Cüneyt ve Deniz bunu odanın penceresindeki jalüzilerin açık olması nedeniyle gördüler. Ama bu kadarla kalmıyor kaptan dedi ve devam etti. Evde Nezih ve Zerrin Cumalı çiftinin dışında başkaları da varmış. Hepsinin isimleri var bende ama ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Cemil Giray'ın kaynanası Banu Sezin. Şans isimli teknenin sahipleri Haluk ve Mine Saraç. Demir Toparlak isimli bir müzisyen ve Emine Gerçek adlı tekstil mühendisi bir hanım. Bil bakalım bunların hepsi hangi okuldan mezun? Sen yorulup söyleme. Hemen ben cevaplayayım. Ay Koleji, dedi. Deniz konuşmaya hazırlanıyordu ki Cüneyt tekrar susturdu. Daha bitmedi kaptan. Elimizdeki üç dosyanın tek bağlantısı bu Ay Koleji mezunları ya. O kadarla kalmıyor. Neredeyse organize suç örgütü bile diyebilirim bunlara. Biraz geçmişe dönük araştırma yaptım ve bir cinayet daha buldum. Bunlar son sınıftayken yatılı bölüm başkanı Gülay Süren diye bir coğrafya hocası merdivenlerden düşüp boynunu kırmış ve oracıkta ölmüş. Olayı gören bir öğrenci, Emine Gerçek ve Zerrin Cumalı ama o zaman soyadı Kökmüş, tutuklanmışlar. Mahkeme uzun sürmüş ama delil yetersizliğinden bırakmışlar dedi ve sahibinden mükafat bekleyen bir köpek gibi gözlerini Deniz'e dikti, beklemeye başladı. Deniz sakin ama şaşkın, Cüneyt'in yüzüne baktı, kaşlarını kaldırdı. Sen şimdi Ay Koleji'nden mezun bu insanların birbiriyle hiç alakası olmayan, üstüne üstlük kesik el olayının cinayet olduğuna bile emin olmadan, hatta kayıp çiftin öldüğünü bile bilmezken cinayet işlediklerini mi anlatmaya çalışıyorsun? Üstüne üstlük bir de geçmişten gelen cinayet zanlıları yani birer canavar olduklarını mı söylüyorsun? Diye sordu. Yerinden kalktı, pencereye gidip servisle aradaki camın jalüzilerini kapattı. Cüneyt'e dönüp, otur şöyle, dedi. Sonra sesini kısıp, seni tebrik ederim. Müthiş bir iş çıkartmışsın. İnan bana yakında terfi bile edersin. Seninle ilgili üstlerimize çok sıkı rapor yazacağım. Bundan şüphen olmasın, dedi. Cüneyt ayağa kalkacak gibi oldu ama Deniz onu oturttu. Şimdi bana cevap ver. Bu saygın insanlar neden bir doktoru ve sana göre yaşlı bir çifti öldürsün? Her gördüğün, duyduğun kırmızı saçlı kadın. Neydi adı? Emine. Nereden oluyor? Daha yüzlerce sorum var ama şimdi vaktim yok, dedi Deniz. Ve o sırada kapı çalındı, içeriye sekreter memur girdi. Efendim müdür bey sizi çağırıyor, dedi. Adama tamam geliyorum dedikten sonra kapıyı kapatıp Cüneyt'e döndü. Pekala. Bu yaptığın çalışmadan kimseye şimdilik bahsetme. Devlet parasıyla saçma sapan işler yapıyorlar derler. Öncelikle kanıtlarını iyi topla ve hepsini bana bildir, dedi. Tam kapıdan çıkacakken Cüneyt onu kolundan tuttu. Amirim, bildiklerim bu kadarla sınırlı değil. Çok detaylar var. Bence karma karışık bir iş bu. Çünkü doktorun küçük erkek çocuklarına sarkıntılık ettiğini kanıtlayamam. Ama eminim. Bir de şu kaybolan çift var. Onların kızı var, Güliz. Babası ona tecavüz ediyormuş ve kız onların evlatlığıymış. Kayıtlarda geçmiyor ama yaptığım araştırmalarda bunları öğrendim. Bu cinayetlerin Ay Koleji'nden mezun olan bu insanlarla bir bağlantısı var eminim, deyince Deniz çıkacakken durdu, geri geldi. Tamam, dediğim gibi yap bakalım araştırmanı. Ama bu arada fazla Amerikan polisiye dizileri izleyip etkisinde kalma, dedi ve çıktı. Müdürüne giderken kulağında Cüneyt'in dedikleri vardı. Bunlar doğru olabilir miydi? Artık her şeyin ortaya çıkma zamanı gelmemiş miydi? Ya da sır olarak mı kalacaktı? 10. ayrımın sonu. Sayfa 138. Devamı 11. ayrımda.